Merhaba, ben Yusuf. Ninartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Daniel J. Levitt'in tarafından yazılan The Organized Mind, bilgi çağında zihinsel dağınıklığın nedenlerini inceleyen popüler bilim ile pratik düzenleme rehberini birleştiren bir kitaptır. Levitt'in nörobilim alanındaki bilgisini ev, iş yeri, zaman yönetimi, sağlık kararları ve dijital iletişim gibi günlük alanlara uygular. Kitabın temel sorusu basittir. İnsan zihni sınırlı dikkat ve çalışma belleğiyle sürekli çoğalan bilgiyi nasıl yönetebilir? Yazarın yanıtı daha çok şeyi ezberlemeye çalışmak değildir. Bunun yerine hatırlama ve sınıflandırma yükünün önemli bir bölümünü güvenilir dış sistemlere aktarmayı önerir. Takvimler, listeler, dosyalama düzenleri, sabit eşya yerleri ve açık karar kuralları bu yaklaşımın araçlarıdır. Levitt'in ayrıca çoklu görevin verimlilik değil, dikkat değiştirme maliyeti yarattığını açıklar. Böylece kitap, yalnızca masa düzeni hakkında değildir. Dikkatin nasıl seçildiğini, belleğin neden aksadığını ve belirsizlik altında daha sağlıklı kararların nasıl verilebileceğini anlatır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, sınırlı dikkat kapasitesi bilgi bolluğunu neden zihinsel yüke dönüştürür? Levitt'in, modern sorunun yalnızca çok fazla bilgiye erişmek olmadığını vurgular. Esas güçlük, doğru bilgiyi doğru anda bulmak, önemsiz uyaranları elemek ve her yeni talebin gerektirdiği kararı vermektir. İnsan beyni çok güçlü olsa da bilinçli dikkat kapasitesi sınırsız değildir. Gün içinde e-posta bildirimleri, haber akışları, toplantılar, alışveriş seçenekleri ve aile sorumlulukları aynı sınırlı kaynaktan pay alır. Bu nedenle unutkanlık, randevu kaçırma ya da sürekli yetişememe hissi yalnızca kişisel dikkatsizlik olarak görülmemelidir. Çoğu zaman zihin kapasitesinin üstünde açık döngü taşımaktadır. Kitap, dikkatin seçici bir sistem olduğunu açıklar. Çevredeki her ayrıntıyı bilinçli biçimde işlemek mümkün değildir. Beyin hangi sinyallerin öne çıkacağını belirlemek zorundadır. Ancak dijital ortamlar, yenilik ve aciliyet izlenimi üreten sinyallerle bu seçimi sürekli zorlar. Levitt'in bu duruma karşı bilgi diyeti önerir. Her kaynağı takip etmek, her bildirime anında karşılık vermek ya da her olasılığı araştırmak gerekli değildir. Yararlı bir düzen, önce hangi bilginin gerçekten eylem, karar veya değer taşıdığını ayırmakla başlar. Böylece düzenleme, nesneleri toparlamaktan önce zihne giren talebi bilinçli biçimde sınırlandırma işi haline gelir. İkinci olarak, dış bellek sistemleri unutkanlığı azaltırken düşünme alanı açar. Kitabın en uygulanabilir ilkesi, düzenleme yükünü zihinden dış dünyaya kaydırmaktır. Bir yapılacaklar listesinin, takvimin veya etiketlenmiş dosyanın değeri yalnızca kayıt tutması değildir. Bu araçlar zihnin sürekli hatırlatma yapma görevini azaltır. Kişi ödenecek faturayı, doktor randevusunu ve tamamlanacak işi aynı anda aklında tutmaya çalıştığında bunlar dikkatini arka planda tüketir. Güvenilir bir sistem kurulduğunda ise zihin, hatırlamak yerine analiz etmek, üretmek ve karar vermek için daha fazla kaynak ayırabilir. Levitt'in, sistemin kişiye uygun olmasının önemini de gösterir. Kağıt liste, dijital takvim ya da kart düzeni tek başına üstün değildir. Asıl ölçüt, bilginin düzenli biçimde kaydedilmesi, mantıklı kategorilere ayrılması ve gerektiğinde hızla geri çağrılabilmesidir. Sisteme giren bir not bulunamıyorsa, dış belleğin yararı büyük ölçüde kaybolur. Evde anahtar, gözlük ve önemli evrak için sabit yerler belirlemek de aynı ilkenin fiziksel karşılığıdır. Türkiye gibi gündelik işlerin telefon mesajları, aile grupları ve yüz yüze hatırlatmalar arasında dağılabildiği ortamlarda tek bir güvenilir takvim ve görev noktası özellikle yararlı olabilir. Yazarın yaklaşımı katı bir mükemmeliyetçilik istemez. Amaç, her şeyi kusursuz arşivlemek değil, önemli şeylerin kaybolmasını önleyecek kadar açık ve sürdürülebilir bir düzen kurmaktır. Üçüncü olarak, çoklu görev alışkanlığı, verimlilikten çok görev değiştirme maliyeti üretir Levitt'in. Çoklu görev adı verilen davranışın çoğu zaman eş zamanlı ve kaliteli çalışma olmadığını belirtir. İnsanlar iki zihinsel işi aynı anda yürüttüklerini düşünseler bile, genellikle dikkatlerini bir işten diğerine hızla geçirirler. Bu geçişin her seferinde bir bedeli vardır. Beynin önce eski görevin bağlamını bırakması, sonra yeni görevin amacını ve ayrıntılarını yeniden kurması gerekir. Sonuç, daha fazla hata, daha yüzeysel kavrayış ve gün sonunda belirgin zihinsel yorgunluktur. Özellikle e-posta kontrol ederken rapor yazmak, toplantı sırasında mesajlara bakmak ya da ders çalışırken sosyal medya akışını açık tutmak bu maliyeti görünmez hale getirir. Kısa süreli yanıt vermek üretkenlik hissi yaratabilir, fakat uzun ve derin işlerin ilerlemesini keser. Kitap bu nedenle dikkati koruyacak çevresel sınırlar oluşturmayı savunur. Bildirimleri kapatmak, e-posta için belirli zaman aralıkları ayırmak, çalışma alanını tek göreve göre hazırlamak ve bir işi tamamlamadan yenisine geçmemek bu sınırların örnekleridir. Bu yaklaşım iş yoğunluğunu inkar etmez. Acil durumlarda görev değiştirmek elbette gerekebilir. Ancak acil olmayan her isteği acil gibi ele almak günün kontrolünü başkalarına ve cihazlara bırakır. Levitin için odaklanma, irade gücünden ibaret değildir. Dikkat dağıtıcıları azaltan bir iş akışı tasarlamak, odaklanmayı daha gerçekçi ve tekrar edilebilir hale getirir. Dördüncü olarak, eşya ve zaman düzeni. Karar yorgunluğunu azaltacak şekilde tasarlanmalıdır. The Organized Mind, düzeni estetik bir tercih olmaktan çıkarıp karar verme sorunuyla ilişkilendirir. Dağınık bir çekmece, belirsiz bir dosya yığını ya da çakışan randevular, kişiyi sürekli küçük seçimler yapmaya zorlar. Her seçim tek başına önemsiz görünebilir. Fakat gün boyunca biriken bu kararlar daha zor ve sonuçları daha büyük konular için gerekli zihinsel enerjiyi azaltabilir. Levitin, ev ve ofis düzeninde kategorilerin açık olmasını, sık kullanılan nesnelerin kolay erişilmesini ve benzer işlerin bir arada ele alınmasını önerir. Mutfakta belgelerle uğraşmak ya da çalışma masasını çok amaçlı depolama alanına çevirmek bağlamları birbirine karıştırır. Buna karşılık her nesne için belirlenmiş bir yer ve her iş türü için ayrılmış bir kanal arama süresini ve kararsızlığı düşürür. Zaman yönetiminde de aynı mantık geçerlidir. Takvim yalnızca toplantı saatlerini yazmak için değil, hazırlık, ulaşım, odaklı çalışma ve dinlenme için gerçekçi alan ayırmak için kullanılmalıdır. Kitap ayrıca çok sayıda seçenek karşısında kararların nasıl zorlaştığını tartışır. Özellikle sağlık, para ve güvenlik gibi alanlarda sezgi tek başına güvenilir olmayabilir. Temel ölçütleri önceden belirlemek, seçenekleri sınırlamak ve ilgili veriyi anlaşılır biçimde karşılaştırmak daha tutarlı kararlar sağlar. Böylece düzen, eşyaları saklama yöntemi değil, tekrar eden kararları sadeleştirme aracıdır. Son olarak, mindfulness ve istatistiksel düşünme. Kaygıyla belirsiz kararları ayrı alanlarda ele alır, Levitin, zihinsel düzenin yalnızca listeler ve klasörlerden oluşmadığını gösterir. Yapılmamış işler, gelecek kaygısı ve sürekli uyarılma hali, kişi iyi bir sistem kursa bile dikkati bölmeye devam edebilir. Bu noktada kitap, şimdiki ana dikkat vermeyi destekleyen farkındalık uygulamalarına yer açar. Amaç, sorumlulukları yok saymak değildir. Kişi bir işi kayda aldıktan, zamanı geldiğinde ele alacağına güvendikten sonra o işi her dakika zihninde yeniden canlandırmak zorunda kalmamalıdır. Nefese, bedensel duyumlara veya yürütülen tek işe dönmek, dikkatin dağılmasını fark etmeye yardım eder. Kitabın başka bir yönü de belirsizlik içeren kararlar karşısında sezginin sınırlarını hatırlatmasıdır. Tıbbi müdahale, sigorta, yatırım ya da güvenlik riski gibi konularda insan zihni çarpıcı örneklere ve korkuya kolayca ağırlık verebilir. Oysa olasılıkları, temel oranları ve alternatif sonuçları anlamak daha sağlıklı bir değerlendirme sağlar. Levitin burada her bireyin uzmanlaşmasını istemez. Daha çok karmaşık bilgi karşısında hangi soruların sorulacağını öğretir. Risk ne kadar olasıdır? Hangi karşılaştırma anlamlıdır? Kaynak güvenilir midir? Karar ertelenebilir mi? Farkındalık duygusal aceleciliği azaltırken, istatistiksel düşünme bilgiye dayalı aceleciliği azaltır. Bu iki yaklaşım birlikte zihni boşaltmak yerine zihinsel kaynakları yerinde kullanmayı hedefler. Sonuç olarak The Organized Mind, günlük hayatını düzenlemek isteyen okurlar için yararlı olduğu kadar, dikkat ve karar verme süreçlerini anlamak isteyenler için de güçlü bir giriş niteliğindedir. Sürekli bildirim alan çalışanlar, sınav ve görev yükü arasında kalan öğrenciler, evrak ve randevu trafiğini yönetmekte zorlanan aileler kitaptan doğrudan fayda görebilir. Okur, tek bir uygulama ya da herkese uyan kusursuz bir masa düzeni beklememelidir. Levitin daha kalıcı bir çerçeve sunar, zihnin neyi iyi yaptığını ve neyi dış araçlara bırakması gerektiğini açıklar. Bu çerçeve sayesinde takvim, liste, etiket ve rutin gibi sıradan araçlar daha bilinçli kullanılabilir. Kitabın pratik değeri. Unutulma ihtimali olan bilgileri güvenilir biçimde kaydetme, dikkat dağıtan geçişleri azaltma ve tekrarlayan kararları sadeleştirme önerilerinde görülür. Entelektüel değeri ise verimlilik sorunlarını kişisel yetersizlik diye yorumlamamasıdır. Sorunun önemli kısmının sınırlı bilişsel kaynaklarla aşırı bilgi ve seçenek arasında yaşanan uyumsuzluk olduğunu gösterir. Benzer kişisel gelişim kitaplarından farkı, düzenleme tavsiyelerini nörobilim, bellek, dikkat ve karar bilimiyle ilişkilendirmesidir. Bununla birlikte bazı okurlar daha ayrıntılı günlük planlar veya kesin adım listeleri arayabilir. Kitap daha çok ilkeleri ve gerekçeleri verir. Bu yönüyle, geçici bir üretkenlik yöntemi yerine kişinin evini, dijital alışkanlıklarını ve çalışma biçimini kendi koşullarına göre yeniden tasarlamasına yardımcı olan kapsamlı bir kaynak olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz Daniel Levitt'in kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.